Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz.
Hoş bulduk,
sağ olun, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Nasılsınız, iyisiniz hocam?
Elhamdülillah, çok şükür. Sizler nasılsınız?
Çok şükür, elhamdülillah hocam.
Bizler Allah iyilik versin.
Allah razı olsun. Hocam, yine dinleyicilerimizden gelen bir kısmında bizlerin hazırlamış olduğu sorularla programımıza devam ediyoruz. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Sanatkar elinde telef olan malı tazmin eder mi?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bizim iş hukuku zamanımızdaki, günümüzdeki kanuni veya hukuki şeylerle, terimlerle iş hukuku denilen alan, bizim fıkhımızda icare bahsinde ele alınır. Şimdi icare deyince bir kısa bir bilgi vereyim. Bir eşya kirası olabilir. Bu eşya veya taşınmaz mal kirası olabilir. Arabayı kiraya veriyor insanlar, evini kiraya veriyor insanlar. Bu tür olabilir. Bir de emeğini verme. Zaten icare tanımlanırken bir bedel karşılığında menfaatı karşı tarafa temlik etmektir diye tarif edilir. Bu işçi, işveren, sanatkar, işveren, bunlar da icare hukuk içerisinde ele alınır. Ve bizim İslam hukukunda iki türlü emekçi vardır bu alanda. Bir, ecir-i has dediğimiz sadece özel bir kişi için çalışan, sadece onun hizmet işini gören kişi, bir fabrikadaki işçi gibi, bir devlet memuru gibi. Bir de ecir-i müşterek vardır, bu sanatkar ona girer. Yani terzi gibi, marangoz gibi, efendim işte kunduracı vesaire, yani bir el emeğiyle, kendi emeğini karşı tarafa vererek para kazanan insanlar vardır. Burada sanatkardan bu kastedilir.
Evet.
Bu durumda olan kişilerin ellerinde olan mal emanet hükmündedir. Yani İmam-ı Azam'la sahibeyn arasında, yani Ebu Yusuf ve Muhammed arasında bir görüş ayrılığı var ama genelde emanet hükmündedir. Bunun anlamı nedir? Eğer o mal sanatkarın bir kusuru olmadan telef olmuşsa, bir şey zarar görmüşse, sanatkar bunu tazmin etmez. Ama eğer sanatkarın kusuru varsa işin içerisinde, o takdirde onu tazmin eder. Bir de şu vardır, sanatkarın o sanatını icra ederken o mala verdiği zarar, mesela diyelim ki kumaşı keserken yanlış kesmiş terzi veya elbiseyi ütülerken
Yakmış.
Bunları da tazmin eder. O zaman şöyle toparlayalım. Sanatkar elindeki mala bir zarar vermiş ise, eğer bir dükkanında dururken vesaire kusuru olmadan zarar olmuş ise bunu tazmin etmez. Mesela terzi dükkanı yanmış ve müşterinin kumaşı da yanmış. Bunda şeyin kusuru yok. Terzinin. Bunu tazmin etmez. Ama terzi kapıyı kilitlemeden açık bırakıp gitmiş ve hırsız gelmiş çalmış. Burada kusuru var terzinin.
Tedbir yok yani.
Onu tazmin eder. Bir de bunun dışında demin dediğim gibi o sanatını icra ederken meydana gelen o zararı da tazmin eder sanatkar.
Evet. Hocam bir diğer sorumuz da şöyle. Trafik kazasında bir yakınının ölümüne sebep olan birisi onun malına mirasçı olur mu? Tabii bu yakını demiş ama yine mirasçısı olan bir yakın olması lazım.
Evet, yani murisi olan.
Evet.
Şimdi tabii bir kimsenin ölümü bir başkası eliyle olursa bu bazen kasten olur. Yani kasten demek taammüden dediğimiz zamanımızda ki bizim İslam hukukunda yaralayıcı veya delici bir aletle kasten öldürme kastedilir bundan. İki, kasta benzer bir şekilde olabilir. Yani adam sopayla karşı tarafa vura vura öldürmüştür. Veya hata ile olur. Yani diyelim ki bir ava silah atmış ve insana değmiş olabilir. Bir de sebebiyet verme olur. Yani birisinin ölümüne sebep olma. Mesela yola bir kazmış, kuyu kazmış, insan gelmiş düşmüş oraya ve ölmüş. Bir de cari mecra hata denilen bir şey var. Mesela ona da şöyle örnek verilir. Uyuyan bir kimse yukarıdan yuvarlanıp bir başkasının üzerine düşse ve ölümüne sebep olsa onun Buna da hata yerine geçen öldürme deniyor. Bunların hepsi, hangisi olursa olsun, ölüme sebebiyet veren, hata ile veya kasten öldüren kişi mirastan mahrum olur. O ölen kişinin mirasçısı ise. Şimdi bu kasten öldürme belli. Yani bir kimse bir yakınını kasten öldürürse, biz buna deriz ki bu adam işte bu öldürdüğü kişinin mirasına bir an önce el koymak için öldürmüştür deriz. Diğerlerinde hata olunca veya sebebiyet verme vesaire olunca, bunlarda her ne kadar kasti bir şey olmasa da bir şey söz konusu, şaibe söz konusu. Yani acaba bu kişi hata süsü vererek mi öldürdü? Sebep olarak öldürdüyse o kişi aslında işte o kuyuyu kazdı da düşsün de ölsün diye mi yaptı? Gibi bir takım şaibeler akla gelebilir. Bunlardan dolayı bir kimse bir başka kimsenin ölümüne her ne suretle olursa olsun sebebiyet vermiş ise o ona mirasçı olamaz.
Eyvallah. Hocam bir sorumuz da şöyle. Dört mezhebin hiçbirinin görüşüne uymayan bir alimin görüşüyle amel edilebilir mi?
Şimdi biliyorsunuz biz mezhep imamlarına müçtehit diyoruz. Ve bu müçtehitlerin sayısı sınırlı değildir. Yani belli bir kadro var. O kadro dolduktan sonra başkası müçtehit olamaz diye bir anlam olmaz. Bu içtihat veya müçtehitlik makamı ehil olan herkes için vardır, açıktır. Bizim bildiğimiz bu dört mezhep imamından ayrı olarak birçok müçtehit yaşanmıştır tarihte. Bunları tek tek isimleri saymaya kalksak belki onlarca, yüzlerce isim çıkar. Ama bunların mezhebi yok. Mezhebi İbrahim en-Nehai. Nehai mezhebi diye bir mezhep yok. Ama İbrahim en-Nehai müçtehitti. Taberi mezhebi diye bir mezhep yok. Ama Taberi müçtehitti mesela. Ve buna benzer başka birçok. Şimdi fukahamız aminin, yani müçtehit olmayan insanların bir müçtehidin içtihadına uyabileceği konusunda görüş birliği de var. Ancak deniliyor ki bugün bizim dört mezhep diye bildiğimiz Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine ait o müçtehitlere ait görüşler sağlam rivayetlerle, sağlam kayıtlarla bize kadar gelmiş. Yani biz Hanefi fıkhına baktığımız zaman Hanefi İmam-ı Azam'ın içtihadı budur okuduğumuzda bunun İmam-ı Azam'dan olduğu kesindir. Çünkü o şekilde sağlam kanallarla gelmiştir. Ama müntesibi olmayan müçtehitlerin, demin İbrahim en-Nehai örnek vermiştim, onların içtihatlarının bize gelişi konusunda bir kesinlik yok. Yani eğer gerçekten İbrahim en-Nehai'nin bir içtihadı bize kadar kesin olarak geldiği tespit edilse, o zaman ona uyulabilir. Ama böyle değil deniliyor. Çünkü onlar o zatlar tarafından zamanında şeye geçmemiş, kayda geçmemiş. Veya onların İmam-ı Azam'ın talebeleri gibi o müçtehidin içtihatlarını zapt eden ve kendinden sonraki nesillere aktaran şeyler olmamıştır. Öğrencileri olmamıştır. O yüzden o dört mezhep imamının dışındaki müçtehitlere nispet edilen içtihatların kesinliği konusunda şüphe olduğu için onlarla amel edilmez deniliyor.
Hocam ortaklıkla alakalı bir sorumuz var. Sorumuzda şöyle demiş dinleyicimiz. Bir şirket ortağı bir malını ortak olmayan, ortaklık dışında olan bir malını ortağı olduğu şirkete kiraya verebilir mi? Demiş. Devamında da şirket ortaklarından birisi şirketten ortaklık payının haricinde bir maaş alabilir mi? Diye bir soru sormuş hocam.
Şimdi Hanefi kaynaklarında bunun caiz olmadığı ifade edilir. Ancak başka içtihatlarda, başka mezheplerde bu caizdir. Şimdi Hanefiler buna caiz değil diyor. Niye caiz değil diyor? Şimdi bir kimse şahsına ait bir malı şirketine kiraya verse, kendi malını kendisine kiraya vermiş gibi oluyor. Ve bu böyle bir şey söz konusu olamaz deniliyor. Veya bir kimse şirket çalışanı, şirket ortağı, şirkette çalışıyorsa ve buna karşılık bir maaş alıyorsa, para alıyorsa, o takdirde sanki bu kimse kendi işinde çalışmış ve kendi işindeki çalışması karşılığında da para almış demektir. Böyle şey olmaz. Niye? Bunu bir hadisi şerife dayandırılıyorlar. Gerçi bu hadisin sıhhati konusunda bazı tartışmalar var ama buna Kafizü't-Tahan hadisi denilir. Yani değirmencinin ölçeği. Ve bunu şu şekilde Peygamber Efendimiz bu hadise göre Peygamber Efendimiz değirmencinin ölçeğini nehyetti. Neha Resulullah an Kafizü't-Tahan. Şey bu. Şimdi bu nasıl oluyor? Mesela tabii yeniler bilmez bunu, eskiler bizler biliriz. Değirmende bir kimse buğday öğüttüğü zaman, mısır öğüttüğü zaman değirmen sahibi bir ücret olarak o öğüttüğü buğdaydan veya öğüttüğü mısırdan hak alır. Şimdi bunun iki yolu var. Bir, o ücretini daha buğdayı öğütmeden alır veya mısırı öğütmeden alır ve öğüttüğünün tamamı müşteriye ait olur. Bunda sakınca yok. Ama eğer bu kişi, değirmenci, ücretini, öğütme ücretini öğüttüğü undan alıyorsa, o zaman bu caiz görünmüyor. İşte o Kafizü't-Tahan, değirmencinin ölçeği meselesi bu. Niye caiz görünmüyor? Mesela diyelim ki 100 kilo buğday öğütmüş, bunun 10 kilosunu ücret olarak almış, un olarak. Bu unun 10 kilosu bu kişinin kendisinin idi. Ve kendi öğüttüğü ununu, kendisine ait unu, kendi öğüttüğü unu karşılığında ücret almış gibi olur. Bu da caiz değildir. Hanefiler bundan dolayı bunu caiz görmezler ama diğer mezheplerde bu caiz görülüyor bazı mezheplerde. Ve günümüz şartlarında da bu artık kaçınılmaz bir durum haline gelmiş, yaygın bir uygulama. Madem ki de böyle bir içtihat var, cevazına delalet eden bir içtihat var, onu esas almak lazım. Yani evet, her ne kadar Hanefi mezhebine göre sakıncalı ise de, mesela Malikilerde bu caizdir. Ve buna göre hareket edilebilir. Ama kişi derse ki, ben kendi Hanefi mezhebine göre amel edeceğim ve şirkette çalışacağım derse, o zaman bunun çıkış yolu Hanefi mezhebinde, o şirkette aynı zamanda çalışan kişinin şirketteki payı, kar payı yükseltilebilir. Mesela onun %10'sa şeyi, şirket malındaki ortaklığı %10'sa, karı %10 olarak alacaksa, diyelim ki o orada çalışıyorsa %11 anlaşırlar. Orada o %11 kar o alır, %9 diyelim öbürü alır.
Ama diğeri çalışmaz.
Diğeri çalışmaz. Ha, bu bir çıkar yoldur. Hanefi mezhebine göre de bu caizdir. Ama efendim adam hem ortak hem de o şirkette yöneticilik yapıyor. Ayda 10 bin lira para alıyor. Bu Hanefi mezhebine göre caiz görülmüyor.
Eyvallah.
Ama diğer dediğim gibi bazı mezheplerde bu caiz görülür ve buna uyulabilir, isteyen uyar.
Evet. Hocam bir sorumuz da bu cuma namazıyla alakalı.
Evet.
Tabii soruyu daha önceki programlarımızda cevapladık. Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmanın hükmü sorusunu. Fakat şöyle bir şey var. Dükkan sahibi tezgaha bayan bir satış elemanı koyup kendisi cumaya gitse ama dükkanı da cuma namazı vaktinde açık olsa bu caiz olur mu diye bir soru var hocam.
Şimdi cuma namazı vaktinde alışverişin yasak oluşu. Daha sadece alışverişe ait değil. Evet, ayet-i kerimede alışveriş geçer. Çünkü bu ayetin nüzul sebebi, yani iniş sebebi alışverişle alakalıdır. Ama burada cumaya gitmeye engel olan ve zararı olmayan, zorunlu olmayan her türlü iştir. Bu alışverişte olabilir, efendim bedenen çalışma da olabilir, amelelik de olabilir vesaire. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, siz ezan okunduğu zaman cuma gün camiye koşun, alışverişi bırakın. Ha? Burada cuma namazı vakti alışveriş yasak. Niye yasak? Bunu ayet-i kerime diyor ki cuma namazına gidin. O zaman cuma vakti alışveriş yapma yasağı kiminle ilgili oluyor? Kendisine cuma namazı farz olanla ilgili oluyor. Dolayısıyla eğer hür, ergen, hasta olmayan ve cuma gitmesi gereken bir kimse o vakitte alışveriş yaparsa günah işlemiş olur. Haram işlemiş olur. Yalnız fakihlerimiz bunu, ayet-i kerime böyle diyor ama herhalde farklı yorumlar olsa gerek ki tahrimen mekruh demişler bu alışverişe. Ama cuma namazına gitmesi gerekli olmayan, cuma namazı kendisine farz olmayan bir kimse eğer cuma namazı vaktinde alışveriş yaparsa onun açısından bir yasaklık söz konusu değildir. Yani o mesela bayan tezgahtar koyuyor diyorsunuz. Ha, onun açısından problem yoktur ama müşteri eğer de bayansa. Ama müşteri cuma namazına gitmesi gereken birisi ise tabii o zaman o müşteri günahkar olmuş olur.
Dükkan sahibi dükkanı açık bıraktığı için bir mesuliyet yok, altında olmaz değil
olmaz
mi?
Olmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak caiz olmamakla beraber. Yani mekruh, tahrime mekruh. Yani harama yakın demek. Caiz olmamakla beraber yapılırsa ve buradan bir kar da elde edilirse bu kar o dükkanın sahibine ait oluyor. Buna biz haram li gayrihi diyoruz. Yani iki türlü haram var. Bir bizatihi kendisi kötü olduğu için yasaklanan haram olan var. Onlara haram li aynihi. İşte içki içmek gibi, kumar oynamak gibi, domuz eti yemek gibi. Bir de haddi zatında kendisi meşru. Fakat içinde bulunduğu ortam veya zamandan dolayı yasaklanmışsa bunlar da haram li gayrihi deniliyor. Mesela bir kimse çaldığı bir seccadede namaz kılsa. Bu o hırsızlık yaptığı için bir defa haram. Orada namaz kılması mekruh ama geçerli. Namaz geçerli. Yani namaz borcunu ödemiş oluyor. Tabi bunun başka örnekleri de var. Daha fazla gitmeye gerek yok. Yani şöyle diyelim. Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak, cumaya gitmesi farz olan bir kimse için yasaktır, günahtır. Ama yapmışsa alışveriş, bu para kendisi için şey olur, helal olur o mal. Ama yaptığı işten dolayı günah kazanır. Ama eğer kendisi yapmıyor da cuma namazı farz olmayan bir kimse onun adına alışveriş yapıyorsa bunda sakınca olmaz.
Eyvallah. Hocam bir diğer sorumuz da bu kabirlerin açılmasıyla alakalı. Eski kabirlerin açılıp kemiklerinin başka bir yere taşınması caiz midir demiş dinleyicimiz. Ben de şunu eklemek istiyorum. Eski kabirler açılıp kemikleri bir kenara atılıp yerine başka bir cenazenin konması caiz midir hocam?
Şimdi kabristanlar büyük ölçüde vakıftır. Ve bizim vakıf hukukumuzda vakfedilen bir mal vakfedenin kaydının dışında kullanılamaz. Yani bir kimse burasını ben kabristan olarak vakfettim demiş ise orası kabristan olarak kalacaktır. Ne zamana kadar? O çevrede hiç insan kalmayıncaya kadar. O kabristana ihtiyaç duyulmayacak hale gelinceye kadar. Bunun dışında oranın başka bir amaçla kullanılması caiz değil. Ancak yolun dar gelmesi sebebiyle yolun genişletilme ihtiyacından dolayı mesela. Veya buna bunun gibi bazı zorunlu haller dışında kabristan genişletilmesi gerekiyorsa oradaki kemiklerin alınıp bir başka yere nakledilmesi mümkün. Ama öyle değil de keyfi olarak inşaat yapmak için, satıp para kazanmak için veya ne bileyim çok zorunlu olmayan bir iş için eski de olsa o kabristanın çevresinde de eğer insanlar varsa o kabristanın başka bir şekle dönüştürülmesi caiz olmaz. Çünkü bu vakıf hukukuna aykırıdır. Bu bir. İkincisi senin dediğin daha önce oraya cenaze defnedilmiş. Daha sonra üzerine yeni bir cenaze defnedilebilir mi, edilemez mi? Şimdi eğer eski cenazenin kemikleri sürmüş ise yani artık onda bazı kemiklerin dışında bir şey kalmamış ise ve cenaze defni konusunda bir sıkıntı varsa
Yer yoksa
mesela o zaman o eski cenazenin kemikleri kabrin bir kenarına biriktirilir ve onun yanına yeni bir cenaze defnedilebilir. Ama böyle bir zorunluluk yoksa, yer müsaitse, yeni cenazeler için yeni yerler var ise o takdirde eski cenazenin üzerine koymamak gerekir.
Eyvallah. Hocam anne babalarla alakalı bir sorumuz var. Anne babanın çocukları arasında farklı muamele etmesinin hükmü nedir demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi bu muamele ne? Yani ana babanın çocuklarına muamelesi deyince bir sevgi de eşitlik olabilir. İki, onlara mali yardımda eşitlik veya fazlalık olabilir. Şimdi her ikisinde de ister çocuğa ilgi gösterme, sevgi gösterme açısından olsun, ister mali destek verme açısından olsun, eğer çocuklardan bazılarını diğerleri üzerine tercih edilir ise, bir, bu kendisini daha az sevilen, az kayırılan kanaati hasıl olan çocuğun ana babasına karşı bir buğzu olur. Ve diğer kardeşlerine karşı da bir kıskançlığı olur. Onun için ana baba çocuklarına karşı hem sevgi, ilgi konusunda hem de mali destek konusunda eşit davranmalıdır. Şimdi bununla ilgili Peygamber Efendimiz'den iki olay. Şimdi Peygamber Efendimiz biliyorsunuz çok eşliydi. Ve eşler arasında adil davranmak Cenab-ı Hakk'ın bir emri. Yani çok eşli olan erkeklere, kocalara eşleri arasında adil davranması Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki emri.
Evet, Nisa suresinde.
Şimdi Peygamber Efendimiz de çok eşli ve Peygamber Efendimiz bu adaleti temin ediyor. Yani herkese aynı ilgiyi gösteriyor. Fakat kalbi muhabbet açısından farklı. Ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor, bu eşler arasındaki eşit davranmaya kasım denilir. Ya Rabbi benim elimden gelen kasım bu. Benim gücümün yetmediği konuda beni sorumlu tutma. O da nedir? Kalbi yakınlıktır. Baba da anne de çocuklarından birisini biraz fazla seviyor olabilir. Mesela bu fıtratta var. Mesela birisi daha işte uysaldır. Efendim anasına babasına karşı daha yakınlık gösterir. O da aynı şekilde ona daha çok muhabbet besleyebilir. Bu kalbi olan da mı? Veya ne oluyor? Mesela bir kimsenin işte 3 tane erkek çocuğu olmuş, 4. kız olmuş, bir tane kız var. Onu biraz daha fazla seviyor olabilirler veya tersi. Ama bunlar kalpte kalmalı. Uygulamada eşit davranmalı. Bu bir. Mali konuya gelince şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam zamanında sahabilerden birisi yanında elindeki çocuğunun elini tutmuş Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah bu benim oğlum. Ben buna biraz mal vermek istedim. Annesi Resulullah'ı şahit tutmazsan eğer biz bu malı almayız dedi. Ne dersin? Peygamberimiz buyuruyor ki senin başka çocukların da var mı? Var. Peki onlara da verdin mi? Hayır vermedim. Beni zulmüne şahit tutma diyor. Ve adam geri dönüp gidiyor. Şimdi biz buradan anlıyoruz ki bir baba çocuklara mal verirken hayatında zaten öldükten sonra kimi nasıl alacağı Kur'an-ı Kerim'de tespit edilmiş. Hayatında mal verirken eşit davranmalıdır. Yani birisine ne verdiyse aynısını öbürüne de vermelidir. Vermezse eğer bu zulmetmiş olur Peygamberimizin ifadesiyle. Ancak bunun bazı istisnaları olabilir. Ne gibi? Mesela çocuklardan birisi hastadır, çalışamayacaktır. Ona verir. Veya çocuklardan birisi ilim tahsiliyle meşguldür, çalışamıyordur, kazanamıyordur, ona verir. Ama öyle değilse ayrım yapmaması lazım. Eşit davranması lazım. Aksi takdirde bu zulmetmiş olur.
Evet. Hocam bu programın son sorusu olarak hem de şu günlerde gündemimizde olan bir mesele bu yılbaşı çekilişleri. Maalesef bizim de kültürümüzde artık yer aldı. Çoğu vatandaşımız da artık bu çekilişlere katılıyor maalesef. Bununla alakalı, yılbaşıyla alakalı bir dinleyicimiz demiş ki gayrimüslim patronun yılbaşı vesilesiyle Müslüman çalışanlarına verdiği içkiyi bu çalışan başka bir arkadaşına hediye olarak verebilir mi?
Şimdi bir defa Müslüman hiçbir şekilde içkiye sahip olamaz. İçkinin maliki olamaz. İster bu satın alma şeklinde olsun, ister hediye olarak alma şeklinde olsun, fark etmez. Yani bir Müslüman ister Hristiyan'dan alsın, ister Müslüman'dan. İster Hristiyan hediyesin, ister Müslüman hediyesin. O içkiye sahip olamaz. Dolayısıyla patronun buna verdiği içkinin sahibi değildir bu kişi. Ne yapacaktır? Onu atacaktır. Ha, bu bir. Ha, peki bunu bir başkasına verebilir mi? Bir başkası Müslümansa zaten veremez. Zaten veremez. Çünkü içkiyle ilgili olarak hadis-i şerifte imal eden, taşıyan, satan, alan, ikram eden hep bunlar lanetleniyor. Bu kişi de satmasa bile daha da karşılıksız veriyorsa bir Müslümana aynı lanetin içerisinde o da olur. Veremez. Peki gayrimüslime verebilir mi? Kendi malı değil o. Gayrimüslime de vermemesi lazım. Yani sonuçta o kimsenin içki içmesine vesile olmuş oluyor. Evet. Ve bundan dolayı da bir menfaati falan da yok. Onun için böyle en azından bu arada bir şüphe bile olsa o şüpheli şeye de girmemesi lazım.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Vaktimizi doldurmuş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgilendirmeleriniz için. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine sizden gelen sorularla programımıza devam edeceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.